Merhaba, bugün neden filmimi çekemiyorumun konuğu Aslı İnandık. Valla bugünkü programın nasıl neşeli olacağı konusunda bir inancım var, sence?
Bence de öyle, biz bir araya geldiysek zaten kesinlikle yaparız diye düşünüyorum.
Peki, biliyorsun biz burada birazcık ilham vermeyi de hedefliyoruz. Dolayısıyla ben aslında ilham deyince çok beni bile ilhama getiren bir insansın yani. Çünkü bu çeşitlilik harika. Sen aslında Ankaralısın.
Evet.
Ankara'da doğdun, büyüdün. Müzik eğitimi aldın.
Evet.
Piyano çalıyorsun, cello çalıyorsun, oyunculuk eğitimi yapıyorsun.
Evet.
Ama bence sen bıcır bıcır çok neşeli bir çocuktun.
Evet.
Ki öyle olduğunu biliyorum. Biraz onu anlatsana.
Yani kendimi bildim bileli diyeyim. Hatırladığım en eski yaşlarımdan itibaren hep böyle bir evde benim taklit yaptım. Annemleri, babamları karşıma seyirci olarak oturtturdum. Ablamı da oyuncu olarak hatta konumlandırdım. Zaman zaman yönetmen koltuğuna oturup böyle ablamla bir skeçler yaptığımız falan bir çocukluk hatırlıyorum hep. Annemler de bu konuda çok destekleyici. Yani işte bir şekilde o yeteneğimi keşfedip çok erken yaşlardan itibaren bana güldükleri, işte benim babaannemin taklitlerini evde yaptım. Öğretmenlerimin, arkadaşlarımın, annemin, babamın taklitlerini evde yaptım ve aslında buna da alan açılan bir evde büyüdüm. Neşeli bir evde büyüdüm yani bu manada. Elbette bir sürü problem, bir sürü dert tasa vardı ama bunların yanında çok ciddi neşe ve şey de vardı. Yani o işte skeçlere alan açalım, yılbaşlarında Aslı işte Zeynep'le beraber, ablasıyla beraber oynasın. Ablam da müzisyen bu arada bir taraftan. O çalsın, o söylesin. Yani böyle bir hırgır şamata, şarkı, müzik hiç eksik olmazdı bizim evden.
Anne güzel besleyen bir yapı ve zaten o yüzden de müzik eğitimi alıyorsun,
evet.
Önce.
Ablam önce müzik eğitimi almaya başlıyor. Sonra ben diyorum ki ben aslında tiyatro okumak istiyorum. Yani bu ilkokuldan beri aslında bunun farkındayım. Bir tiyatroya yettiği bir yeteneğim var. Ailem bu konuda bunu destekliyor. İşte tiyatro ekibine giriyorum. İlkokulda bir oyun çıkartıyoruz falan ama o dönem lisede tiyatro okumak diye bir şey yok tabii ki. Dolayısıyla hani konservatuvara girmek için üniversiteyi beklemem gerekiyor. Ablam da diyor ki önden o zaman gel lisede müzik oku. Hem bu senin kulağını geliştirir. Zaten tiyatro sınavında işte asgari düzeyde de olsa bir kulak sınavına gireceksin. Hani lisede gel müzik oku. İşte ben seni hazırlayayım. Sonra üniversitede tiyatroya geçersin diyor. Ablam klarnet çalıyor bu arada, işte benle aynı okuldan mezun o da.
Zor bir enstrüman.
O da çok zor. Aynen. Sonra ablam beni Güzel Sanatlar Lisesi'ne hazırlıyor. Ben işte cello bölümünü kazanıyorum. Cello, piyano zaten zorunlu enstrümandı piyano. 4 sene öyle okuyorum. Sonra tiyatroya geçme hayalim varken biraz müzik işime geliyor ve kolayıma geliyor diyeyim yani. Hani zaten bildiğim bir şey ve işte cello'yu çok seviyorum o 4 senede. Biraz fikirlerim de değişiyor. Biraz tiyatrodan da gözüm korkuyor. Kesin kazanamam girsem de falan gibi bir yerden. Kendimi bloke ediyorum ve tekrar müzik okuyorum 4 sene daha. Sonra bir kaza geçiriyorum ve o kazadan sonra diyorum ki ben yani tiyatroyu erteledim. Ben ne yapıyorum? Ben şu an ait olmadığım bir hayata uyum sağlamaya çalışıyorum. O yüzden işte ikinci üniversiteye hazırlanıyorum ve tiyatro okumaya başlıyorum.
Vay.
Gibi bir özet geçmiş.
Süper.
Olur, evet.
Çok güzel anlattın. Aynen. Senin nasıl bir öğrenci olduğunu çok merak ediyorum. Çünkü bizi yakın tanıyanlar birbirimize çok benzetiyorlar. Zaten biliyorsun bir takım şeylerle enerjimiz. Ben çok zor birilerini besletirim. Ben de kendimi sana çok birbirimize benzetiyorum. Şimdi ben mesela şöyleydim. Yani işlerimi falan yapardım ama bir taraftan muzurluk da vardı. Yani sınıfta oyunlar oynadım. Sen öyle şeyler yapar mıydın?
Ya yapardım. Çok uzun sürede bunun bedelini ödedim. Çünkü şöyle ya, bir kız çocuğu olarak çok alışılagelmişin dışında bir şey ya bu. Yani bir kız çocuğunun haşarı olması. Yani erkek çocukları bu anlamda hep sırtına vurulup pışpışlanıp. Ya harikasın işte, erkek çocuk tabii yapacak canım. Tabii şey olacak, tabii hareketli olacak, tabii öyle olacak denirken bunu bir kız çocuğu yaptığında, ki ben Ankara'nın Bahçeli Evler semtinde büyümüş bir insanım, hani gayet aslında hani iyi bir eğitim almış, iyi bir semtte, yani devlet okulunda okudum ama
evet,
hani
evet.
İyi bir semtte okumuş bir çocuk olarak bile bu baskıyı hissetmişim diye düşünüyorum şeyde. Hep böyle şeydi işte, aslında çok çalışkan, çok işte dersleri dinliyor falan ama işte arkadaşlarını çok güldürüyor. Dersin delik düzenini çok özlüyor. Şimdi düşünüyorum ne kadar güzel özelliklermiş, yani ne kadar aslında
tabii
bana has, şahsına münhasır bir şeymiş ama hep böyle bir şekilde bastırılmaya da çalışıldı bu. Çünkü sınıfta hep böyle o dikkati dağıtan, onun taklidini yapan, bunu güldüren, o şakayı yapan falan bir çocuktum yani.
Tamamen beni anlatıyorsun. Ben de böyleydim ve ama bir taraftan da çok severlerdi. Çünkü o saygıyı ve şeyi de hiç kaybetmezdim. Ama sanıyorum bu içimizdeki coşkuyla bir liderlik falan özelliği de var herhalde,
evet,
değil mi?
Evet,
bütün o ekibi
evet,
toplamak,
evet,
etmek.
Evet, evet.
Peki sonra sen aslında sosyal medya platformları da senin hayatında önemli bir nokta. Burada acayip videolar yap. Başlıyorsun. Artık oyunculuğa zaten bir şekilde geliyorsun. Şimdi o videoları yapıp ortaya koyma. Burada hep sorduğum bir soru var. Yaratma cesareti. Yani bir şey yaratıyorsun ve ortaya koyma cesareti. Gerçi sen de bu küçük yaştan beri farkında olmadan bir egzersiz gibi gelişmiş aslında, evet, değil mi? Evet. Evde. Hani yarattığı şey, takdir görmüşsün.
Gördüm.
Devam,
evet,
etmişsin.
Evet.
Sonuçta sosyal medya dediğimiz, işte zamanda ne vardı? Vine vardı. Hmm. İşte Instagram'ın bu şeyleri vardı. Snapchat vardı. Bir şeyler var. Buralarda hani insanlar kimi seyrettiğini seni bilmiyorsun. İşte o seyirciyle buluşurken ya onları yaptığında nasıl hissettin? Seni nasıl etkiledi geri bildirimler?
Bu işe ilk başladığımda tabii ki müthiş, her biri alkış etkisi yaratıyordu. Yani sanki sahneye çıkmışım ve binlerce insanın karşısında bir performans sergilemişim ve ayakta alkışlanıyormuşum gibi hissettiriyordu. Her bir like, her bir paylaşım, her bir yorum, her bir yorumu incik cincik didik didik edip böyle işte eleştirilerden bir kendime feyz almaya çalışıp oradaki beğenilerden demek ki doğru yoldayım deyip, yani aslında bu feedbacklere çok kıymet vererek başladım. Ama bir taraftan da o kadar düşünmeden girdim ki ben bu yola Zeynep. Yani bir şeyi tasarlayarak değil, büyük bir resim görerek, işte ben bu resme şöyle dahil olurum ve buradan yırtarım, buradan ünlü olurum,
plan
böyle para kazanırım,
hayır,
diyerek değil. Çünkü zaten o dönem, yani 2013'te başladım ben video çekmeye, o dönem önümde böyle bir örnek yoktu.
Tabii.
Yani belki bu sosyal medya platformlarının hayatımıza yeni yeni girmeye başladığı dönemden bahsediyorum. Bırak bu kadar bunun bağımlısı olduğumuz şu günümüz şartlarını, hani hakikaten herkesin işte minik minik akıllı telefonlara geçtiği, işte daha masaüstü bilgisayarlardan tam da kopamadığımız Facebook'ların falan olduğu, işte benim videolarımın dörtlerce kişi tarafından beğenilip üçlerce kişi tarafından paylaşıldığı falan bir dönemden bahsediyoruz. Yani bu kadar hayatımızın içinde değil. Buradan para kazanmak diye bir şey yok. Buradan kendini göstermek diye bir önümde örnek yok. Dolayısıyla sadece şöyle bir motivasyonla başlamıştım. Ya ben bunu zaten ailem ne yapıyorum? Arkadaşlarıma yapıyorum. Kendimi sosyal ortamımda böyle kabul ettirdim. Kabul ettirdiğim gibi buradan takdir de gördüm. Yani gerçekten destekleyici bir dille ve tavırla ve şeyle, tutumla karşılaştım. Kendi çevremdeki ailem ve arkadaşlarımdan bahsediyorum. Bununla karşılaştım ve dolayısıyla hani ben şu anda yapmaya yaptığım şeyin aynısını, böyle bir imkanım var benim sosyal medya diye. Zamanında benim idol olarak işte büyüdüğüm, beğendiğim, sevdiğim bir takım insanlar, yönetmenler, yazarlar kendilerini nasıl işte beyaz perde aracılığıyla ya da televizyon aracılığıyla bizlerle tanıştırdılar. İşte yazdıklarını televizyon aracılığıyla bize ilettiler. Ben de şu anda sosyal medya var önümde. Bunun avantajlarını kullanacağım ve sosyal medyayla bir şeyler yapacağım. Yani çevremdeki insanlar görsün, gülüyorlarsa gülsünler, paylaşıyorlarsa paylaşsınlar gibi bir yerden çıktığım bir yolda açıkçası.
Aslında çok vizyoner bir bakış açısı. Çünkü insanlar bu meseleyi daha geç var. Yani 2013 hakikaten erken dönemi. Aslında bu sana gelen, hani daha çocukluğundan gelen o özgüvenle de onu yapmak. Peki mesela şey olmuyor muydu? Olumsuz şeyler mutlaka geldi.
Aha.
Geldiğinde nasıl hissediyordun?
İşte orada da yıkılıyordum. Aslında biraz oradan başlayarak girmiştim. Evet. Sonra kendim dağıttım konuyu. Yani şey gibi aslında. İyi düşünceleri de çok satın alıyordum. Yani iyi feedbackleri de çok satın alıyordum ve çok tabii ki mutlu oluyordum. Ama kötü yorumlarla karşılaştığımda da gerçekten serumluk oluyordum.
Yani evet.
Nasıl baş edeceğimi bilemiyordum. Çünkü. Şimdi bile yani o kadar zorlanıyorum ki bazen öyle bir zayıf noktamı yakalamış oluyor ki onu orada okuyunca böyle acaba öyle mi görünüyorum ben? Acaba ben bunun üstüne çalışmalı mıyım falan ve bu hafta psikoloğumla bunu konuşacağım falan noktasına geliyorum. Yani burada galiba güçlü bir kişilik, karakter ve şey gerekiyor. Yani biraz yaş almak da orada muazzam bir şey. Mesela şu an hakikaten olgun bakabiliyorum. Orada okuduğum her yorumu satın almıyorum. Yapıcı eleştirileri bohçama koyup onlarla yola devam etmeyi tercih ediyorum.
İşte o süzgeci gibi, kurabilmem.
O süzgeci kurabiliyorum. Ama 25 yaşındaydım Zeynep.
Yani çok...
23 hatta 23 yaşındaydım. Daha çok yeni yeni bir şeyler, yani o çocukluktan yetişkinliğe yeni yeni geçiyorsun. Hala ailemle yaşıyordum mesela, işte sonra kendi evimi kurdum, burada kendi hayatımı kurdum. Yani o dönem tabii ki her yorumu böyle düşünüyorlar, acaba bu neyse bu tiplemeyi yapmayayım, bunu sevmediler falan. Ya zaten biraz onlar da aslında benim aldığım şekli bozdu diyeyim. Hem
evet,
bozdu hem inşa etti.
Biraz git gellerler ve bu deneyimleri yaşamadan olmuyor. Çünkü aslında sen kalbinden gelen bir şeyleri yapıyordun,
evet,
süzmüyordun.
Evet, evet, evet.
Sonra ister istemez doğal bir süzgeç oluyor. Acaba farkında olmadan kendimize
rafine, yani sonsuz, çok rafine,
evet,
bir şey
kendine
oluyor bu
sefer.
Yani o ben miyim onu bilmiyorum. Ben kimdim bazen onu kaybediyorum. Biraz o
olabiliyor,
kısım zor. Evet.
Bu müthiş, bunu zaten daha da konuşacağız üstüne. Çünkü burada yarattığın şeyler, ben hep şey diyorum öğrencilerime. Aslında sosyal medya hesaplarınızı birer portfolyo gibi kullanma şansınız var. Yani oradan keşfedilebilirsiniz. Kendinizi gösterebilirsiniz. Yani bence en önemli örneklerden biri de senin oradaki o performansın ciddi bir portfolyo özelliği taşıyor. Mesela ben seni çok uzun süredir takip ediyorum. Ben de aslında bütün bu sosyal medya hesaplarını çok erken evrede açmış birisiyim. Uzun zamandır takip ediyorum. Acaba ne yapmış? Hani burada tamamen çok güzel suya sabuna dokunduğun ama çok zarifçe dokunduğun şeyler gördüğüm için benim ilgimi çekmiş ve radarıma girmişti. Sonradan zaten gördüğümde hiç şaşırmadım yani çeşitli yerlerde. Peki İstanbul'a gelme hikayen nasıl oldu?
Ben 2013'te yani şöyle aslında işte bu bahsettiğim müzik bölümünü bitirdim ve sonra ben müzik öğretmeni olmak üzere sınava hazırlanmaya başladım. Tamamen farklı bir gelecek inşa etme aşamasındayken böyle bir kaza geçirdim ve o böyle biraz tatsızdı, işte ciddi de bir kazaydı. Sonra eğer hani toparlanırsam ve ayağa kalkarsam ben ikinci üniversite okuyacağım, tiyatro okuyacağım ve bunu kendi paramla yapacağım. Kimseden destek istemiyorum falan gibi bir böyle ailemle. Aynen böyle bir konu. Zaten onlar müthiş bu anlamda destekleyicilerdi. Nasıl istiyorsan sen ne planladıysan hani biz buna okeyiz falan gibi. Sonra tiyatro bölümüne hazırlandım. 2012'de tiyatro Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünü kazandım. Orada ikinci sınıftayken videolar çekmeye başladım. Okula gidiyorum bir yandan eş zamanlı olarak. Bir yandan da işte videolar çekmeye başladım ve çok organik bir şekilde gelişti bu. Yani bir arkadaşımla arabada giderken yaptığımız bir geyiği arkadaşım çekti, Facebook'ta paylaştı. O video böyle bir anda viral oldu. O dönemin rakamlarıyla konuşuyorum. Tabii ki şu anki kadar fazla bir sayı değil ama hani bizim için hani iyi bir kitleye ulaştı falan. Öyle olunca ben böyle sistematik olarak ve çalışkanımdır ben, böyle üstüne kafa yorarım, düşünürüm, ne yapabilirim falan, üretmeye başladım minik minik. Sonra 2013'ün yazına doğru Gülse aradı. Yalan Dünya'yı yazıyordu o dönem. Yalan Dünya'da işte benim yaptığım bir karakteri konuk etmek istediğini söyledi. Zaten işte iki bölüm sonra da Yalan Dünya bitecekti. Hani böyle böyle bir bölümlük aslında seni konuk almak isterim, gelir misin dedi. Dedim kim ya, hayır diyebilir böyle bir teklif.
Hakikaten müthiş. Ne hissettin o anda? Orayı biraz ya, dinlemek istiyorum
orada
senden.
Orada hiç unutmuyorum, dil tarihin bahçesindeydik, böyle bir teneffüste konuşmuştuk ilk ve böyle çok heyecanlanmıştım tabii yani hiç.
Ya bir telefon çaldı, ben Gülse Birsel mi dedi.
Evet ve daha 5000 takipçim falan var.
Of.
Yani inanılmaz bir şey, keşif. Yani hani hiç böyle bir yere gideceğimi hayal etmemiştim. Ya ben sadece ben, sen, bizim oğlan, işte Ankara'daki akrabalarım ve onların arkadaşları, arkadaşlarım
ondan
ve onların akrabaları kadar. O kadar bir circle zannederken Gülse Birsel'e nasıl ulaşmışım ben falan. Çok heyecanlandığımı hatırlıyorum. İşte ilk böyle bir şeyi teklif ettikten sonra zaten hemen ben haftaya geliyorum dedim. İşte hocalarımla konuştum. Orada okulu böyle biraz aksatmış oldum aslında o dönem için. Sonra işte buraya geldim. Sonra derken Zeynep zaten aslında 23 yaşındaydım o dönem tam. Yani 23-24 yaşındaydım ve böyle biraz şey gibi de oldu. Yani bir ayağım İstanbul'da oldu, işte bu çekimden sonra işte hemen bir seslendirmeler yapmaya başladım. Burada öğrenciler buldum. Zaten bir yandan piyano ve cello dersi veriyordum Ankara'da da ben. Hmm. 17 yaşımdan itibaren falan çalışıyorum.
Altın bilezik denen şey bu galiba, değil mi? Yani mesela evet. Ondan dönüştürüyorsun yani, kendi ekonomini yaratmaya başladın.
Güvenebildim İstanbul'a evet. Gelmeye, öyle söyleyeyim. Çünkü ailemden hiç destek almıyordum zaten aslında 17 yaşımdan beri falan. Tabii ki hani çok zaruri şeylerdi, onlar her zaman arkamdalardı ama kendi tercihimle de biraz erken yetişkin oldum. 17 yaşımdan itibaren onlardan maddi bir destek almadan kendim özel ders vermeye başladım. Hmm. Zaten sevdiğim şeyler bunlar. Yani hani piyano, cello, böyle bir 15-20 tane özel öğrencim vardı Ankara'da.
Of ne evet. Güzel.
Sonra buraya geldim. Burada da böyle bir işte 6-7 kişilik bir öğrenci portföyü oluşturdum kendime. Sonrasında zaten ufak ufak işte işler gelmeye başladı. Diziler, filmler derken bir yandan sosyal medyayı hiç bırakmadım. Oradan reklamlar falan. Burada kalacak maddi özgürlüğü önce elde ettim. Evimi tuttum. Ufak ufak minik minik kendimce işte bu kadar sene ne yapabildiysem.
O kadar harika anlatıyorsun ki benim derste çocuklara hep söylediğim şey bu. Yani ekonomik özgürlüğünü kazanmak, yani buna ben finansal özgürlük diyorum, şimdi daha öyle söyleniyor. Aslında istediğin şeyi seçme ve yapmak için sana alan açacak.
Özgürlük yani, sağlıyor. Evet,
evet kesinlikle. Hı-hı. O müthiş bir şey olmuş. Bu konuda da benziyoruz biliyor musun? Ben de 19 yaşından sonra hiç evden para almadım ki, hiç öyle bir dert yoktu yani, her zaman. Öyle yaşadım yani.
Galiba o biraz karakter meselesi de. Evet. Bizde de öyle yani, ben hep söylüyorum, ben orta halli bir ailenin çocuğuyum. Memur ailesi bizimkisi ve hani tabii ki o imkanlar her zaman işte hani ne varsa bölüşür. İşte her zaman mesela desteklediler. Babam emekli maaşıyla piyano aldı mesela bize. Yapmayabilirdi.
Vizyon. İşte o da
yani,
bir vizyon.
Evet, evlenirlerken demişler ki kaç çocuğumuz olacaksa, tek çocuk da olsa ya müzisyen ya oyuncu olsun diye evlenmişler. Böyle bir istekle.
Ay vallahi müthiş.
Aynen. Evet, o yüzden de o vizyonu da hep bir şekilde bize yansıtmışlar, aktarmışlar. Evet.
2019'da Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü alıyorsun Antalya Film Festivali'nden. Bu da aslında ve sonrasında zaten benim çok bayıldığım bayıldığım Aslı gibidir geliyor. O benim için şahane bir proje. Çünkü aynı anda birkaç şeyi dönüşebilmek ve bunların her biri de aslında içi dolu karakterlerin olması çok değerli. Ama ben en çok etkilendiğim şeylerden biri geçtiğimiz yıl seni Hamiyet müzikalini de izledim. Enstrümanını çalıyorsun, hem şarkı söylüyorsun hem oynuyorsun. Hem de çok ters köşe. Hani herkes böyle komedi vesaire beklerken birdenbire sen bizi bambaşka bir dünyaya sokuyorsun. Keza Oregon filminde de aynı şeyi söyleyebilirim. Şimdi sormak istediğim şey, sen bu kadar bu skalanın içerisinde projelerini seçerken nasıl kriterler bakıyorsun?
Biraz böyle şey gibi, beni heyecanlandıran bir şey olması tabii ki çok önemli orada. Hani işte okuduğum zaman ya neden Aslı inandık, neden beni düşünmüşler bu karakter diye kendime sorduğumda muhakkak bir cevabını bulabiliyor olmam gerekiyor.
Tabii
yani
çok değerli.
Neden ben Hamiyet'i oynayayım? Mesela Hamiyet'i ilk okuduğumda bana çok tanıdık bir figür var hayatımda. Kendi ailemden birisi, yani uzak ailemden, uzak akrabalarından bir tanesi ama çok tanık olduğum birisi. Çok fazla şey vardı, Hamiyet'e dair görü vardı içimde, ondan kaynaklı
biriktirmişlik,
işte anılar, gözlem. Ben bunu oynamak istiyorum ve ben bunu o kişi için oynamak istiyorum gibi böyle kendimce bir takım motivasyonlar buluyorum. Yani aslında işte bir film senaryosunu okuduğumda da benzer bir his oluyor bazen. Bazen de çok güzel bir senaryo okuyorum ama ya bunu neden ben oynayayımın cevabını bulamıyorum. Buna ben ne katabilirimin cevabını bulamıyorum. Öyle zamanlarda da hiç girmek istemiyorum. Biraz böyle korkak davranıyorum. Yani ben o anlamda garanticiyim ve sezgilerime de güveniyorum. Bazen işte çok bıçak sırtı oluyor. Biri, başka biri okuduğunda mesela ya bunda bir şey yok, çok fazla ne yapacaksın bunda dediği bir şeyde. Hayır, ben çok heyecanlandım. Hayır, ben ona şunu, şu imzamı atabilirim. Çünkü ben onu şuradan oynamayı düşünüyorum. Bunu bir yönetmenle konuşacağım, bir saniye falan deyip. Ya bir şey buluyorsam o akıp götürüyor zaten beni. Yani. Düşünmüyorum
şey
üstüne.
Ama evet. Aslında burada şöyle bir şey var. Yani dünyada senin emsalin gibi, yani skalası bu kadar geniş. Hani hangi tuşa bassan çalan... bir oyuncunun aslında yetenek yönetimi denen bir şey var ve anladığım kadarıyla bunu sen kendin yapıyorsun.
Evet, biraz öyle de denk geliyor.
Kalbimizden geçeni en iyi biz kendimiz tanıyoruz, değil mi?
Evet, doğru. Ya bu anlamda fikrine çok güvendiğim ve böyle zamanlarda dönüp muhakkak muhakemesini beraber yaptığım çok işte hem menajerim hem dostum, ablam filan, yani böyle belli başlı insan, Gizem.
Tabii ki.
Yani böyle arkadaşlarım var. Yine de evet, dediğin çok doğru ya. Yani sezgi, biraz sezgisel olarak da öyle yönetmiş bulundum. İllaki çok yanlış kararlar da vermişimdir. Haddinden fazla doğru kararlar da verip bazen onun altında da kalmışımdır. Orayı dolduramadığımı hissettiğim şeyler de var. Ah, keşke şurada daha iyi oynasaydım. Keşke şurada daha çok özen gösterseydim. Şu gün keşke daha çok uyuyup gitseydim dediğim, kendimi dövdüğüm çok yer var ama genel olarak şöyle bir dönüp geriye baktığımda yaptığım hiçbir şey için ya keşke yapmasaydım ya filan demedim. Yani hepsinin işte bu şeyi konuştuk ya programın başında. Yani o bana şeklimi veren şey oldu aslında. Hepsi, bütün bunlar. Bu hamuru aslında günün sonunda bir malzemeye baktığımda şeklini beğeneceğim bir şeye dönüştürmüş oldum.
Bu onaylanma sorusunu daha önce sordum ama sen çok ciddi bir eğitimden de geçmişsin orada. O sosyal medya sebebiyle. Öyle mi oldu, böyle mi oldu, uykusuz geceler filan, neye ne kadar üzülebileceğini, neyin ne kadar olup olamayacağını da görebiliyorsun ve aslında kendi içine sindirdiğin zaman da bence bir sorun olmuyor. Yani orada bir yolun var. Ben hep onu söylüyorum. Yani etrafında işte sen de öyle bir kalen var. Onlarla konuşarak, çünkü herkes dinlemeye kalkarsak bütün hayat çok zor olacak. Peki bütün bu yolculuk içinde hep bana yapışan bir şey vardır, onu sana sormak istiyorum. Hep böyle neşeli, canlı, yüksek bir insansın. Senden de hep o performans beklenir ve bu bazen insanı çok yorar. Ay, sen bugün yani normal ciddi durdun bir an, bugün neyin var diye sorarlar. Bu nasıl bir şey? Biraz bunu konuşmak istiyorum. Çünkü bugünü bu soru özel, çünkü benim çok muhatap olduğum bir şey, o yüzden.
Bu beni çok ele geçirmiş durumdaydı geçtiğimiz 2 seneye kadar. Sonra Zeynep, İşte biraz böyle babamın kaybından sonra çok düşünmeye başladım. Kendi üstümdeki bu baskı üstüne, insanlarla kurduğum ilişkiler, bağlar üstüne, işte o yüzeysellikle aşırı derin bağ kurma arasındaki o çizgiye, yani dair çok fazla düşündüm son birkaç senedir. Ve sonra şöyle bir yere geldim. Mesela 2 senedir daha bu anlamda üstümdeki rolü özellikle bilinçli olarak bırakmaya çalışarak insanlarla iletişim kurmaya başladım. Söyleyerek. Bugün canım sıkın ve bu benim galiba... hani bir süredir de böyleyim, böyle hissediyorum. Bir süredir hiç eğlendiresim gelmiyor, gülesim gelmiyor, güldüresim gelmiyor. Ama beni böyle de kabul edin ne olur. Yani biz zaten çok eski arkadaşız ya da işte çoğunlukla çünkü çevremdeki insanların minimum 10 senesi var. Benim hayatımda hep böyle bir şekilde köklü arkadaşlıklarım ve dostluklarım var. Yani şeyin rahatlığına güvenmeye başladım. Ya ben buyum. İyisiyle kötüsüyle. Belki de şu anda daha sıkıcı bir versiyonumu yaşıyorum bir iki senedir. Ama bu da benim bir versiyonum. Ve beni sevecek insanlar da her halimle kabul edebilecek insanlar olmalı. Zaten aksi takdirde benimle yola devam etmesin. Etmeyecek. Yani tabii. Öyle bir rahatlık geldi galiba. Ve bir iki senedir mesela susasım varsa susuyorum o masada.
İşte aslında düz duvara bakasın varsa evet. Bakıyorsun aynen.
Evet ya da mesela şey çok olurdu. Biri bir derdini anlattığında hemen balya balya böyle onunla konuşayım. Onun duygusunu değiştireyim. Yani o an kötü ya. Duygusunu fix edeyim, değiştireyim işte. Aynen. Bir iki saat tirat atardım. Şu an şöyle oluyorum. Bazen söylediği şeyi anlıyorum, duyuyorum. Benden duymak istediklerini de biliyorum. Ama o an kendi sınırımı koruyasım varsa. Çünkü benim sınırım bazen daha önemli ya. Yani yoksa eve gidip bir de onun için bir de söylediklerimi süzgeçten geçirip onun için kendimi bıçaklıyorum. O yüzden şey düşünüyorum. Yani o an cevap veresim yoksa onu dinliyorum. Onu anladığımı gösteriyorum. Belki ona sarılıyorum. Gidiyorum bir çikolata alıyorum. Ama bazen ona da daha iyi geliyor o.
Tabii.
Yani
tabii,
anlatabiliyor muyum? Böyle rolleri aslında biz kendimize yüklüyoruz. Tabii, böyle sorumlulukları.
Kendimi dinler gibi dinliyorum bazen. Çünkü çok insanı yoran da bir şey zamanla. Ben senin kadar erken öğrenmedim. Daha geç öğrendim bunu açıkçası. Ama ben de öğrendim. Eskiden hani herkese burada soruyorum, sana da soracağım. Hani hayır demeyi ben çok geç öğrendim ama öğrendim. Senin nasıl hayırlı aran?
Benim çok iyi. Hayırlı aram artık.
Süper.
Evet, evet,
evet. Ben hayırın eşittir özgürlük olduğuna karar verdim ve harika bir şey oluyor yani.
Evet, yani çok uzun bir süre diyemedim. Artık çok iyi. Yani yine hepsi aslında bu son iki sene. Bu yeni versiyonumun özellikleri.
Yeni versiyon ve aslında şey. Evet. Ama tabii onları da gelişi, üzüntüler, kırılmalar, üzüntüler, işte kayıplar, biraz zorlu zamanlar onu yaratıyor. Peki bütün bu çalışma hayatın içinde genel olarak ne seni en çok hayal kırıklığına uğratır?
Kendim yine. Yani
beklentilerim yüksek.
Çünkü şöyle galiba. Çoğu arkadaşımla konuştuğumda hep şey işte konuşuyoruz ya. Ailemi hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyorum. Onlara layık olamamaktan. İşte aslında terapide de uzun uzun konuştuğumuz şeyler konu. Bunlar. Tabii, genelde herkesin kendiyle şeyi. Ama bende hep şu oldu. Çocukluğumdan beri ailem bana o kadar şunu yaptı ki. Biz sana güveniyoruz. Biz sana güveniyoruz. Sen ne yapsan okeyiz. Hani sen ne yapsan da zaten doğrusunu yapıyorsundur. Filan gibi bir şey zamanla o da burada bir sorumluluğa ve yüke dönüştü aslında. Yani müthiş alan açtılar. Müthiş özgür bıraktılar. Hiçbir zaman akademik başarımla ilgilenmediler. Dediğim gibi hatta akademik başarıyı bir tarafa koyun. Ay, keşke sanatçı olsan. İşte umurumuzda değil. Sen nasıl mutluysan öyle. Ay keşke bir şey çalsan. Mesela babam her seferinde, her temsilimde, her geldiğinde ağlardı. Yani böyle bir gurur duymak, böyle bir bağrına basmak her yeteneğimizi ve şeyimizi. Ama bazen bu sonsuz özgürlükmüş gibi gözüken şey de aslında kişinin kendisi üzerinde büyük beklentiler, şey yapmasına yol açıyor, oluşturmasına yol açıyor. Bu manada galiba kendimi hayal kırıklığına uğratmaktan, yani kendi beklentilerimi karşılayamamaktan bazen korkuyorum ve zaman zaman onun tuzağına da düşüyorum. Yani 3 ay durunca panik olmak, 3 ay hiçbir kalem kıpırdatmadıysam, o gün kendimi geliştirmek üzere bir film izlemediysem, bir satır okumadıysam, bir kalem oynatmadıysam ya da video çekmediysem, neyse bu, bir şey çekiyorum. Yani bir hayal kırıklığına uğruyorum ve vicdan azabı çekiyorum. Bu da galiba günümüzün aslında yaygın bir...
Ya aslında bu hepimiz için geçerli. Evet, yani bu benim için de. Ben mesela çok yoğun pandemi sonrası ev ofis sistemine geçtim ve kendi zamanımı daha iyi yönetmeye başladım. Hani o dış dünyadan iç veya çok güzel. Bu sefer mesela gereksiz bir şey olduğu zaman kendi zamanımdan çalıyormuş gibi kendime kızmaya başlıyorum. Bu nasıl oluyor diye. Çok komik yani.
Kesinlikle öyle.
Ben bir taraftan gözlemlediğim zaman senin yaptığın şeyleri, yarattığın karakterler, içerikler vesaireler aslında bu zaman içinde harika fikirler ve senaryolar. Dolayısıyla yazma eylemi nasıl sende?
Çok uzun bir süre yazmayla da barışamadım. Çünkü hep şöyle bir şey söylüyordum. İnsanlar bana gelip ya sen çok güzel yazarsın, zaten üretiyorsun. Kendi skeçlerini yazmıyor musun falan diye sorduklarında diyordum ki ben bilinç akışı konuşuyorum. Ben yazmıyorum. Ben ve gerçekten de öyleydi. Tasarlamıyorum, yazmıyorum. Bir taslak oluşturup içini doldurmaya çalışmıyorum. Formül bilmem, yöntem bilmem, teknik bilmem. Dolayısıyla ben sadece yani kayıt açalım, bilinç akışı konuşurum. Komik bulduğum işte bir şeyi söylerim. Bir sahne kurar, onu anlatırım. Ama ben yazamam diyordum. Bunu önce heykel miyle kırdım Gain için yaptığımız proje. Sonra deneme çekimi diye bir şey yazdım ben. Çok... böyle Blue TV'ye sevgili Semih'le beraber, tabii ki beraber yazdık yani, yönetmenimle beraber. Orada da yine Semih'in bana el uzatması ve hadi gel bunu beraber yazarız gibi bir cesaret vermesiyle oluşmuş bir şey oldu. Semih'e de aynı şeyleri söyledim. Yani ben dedim hani sesli olarak sana fikirlerimi söylerim ama yazamam diye çıktığım yolda sabahları 5.30'da, o zaman Riva'da oturuyordum, 5.30'da kalkıp güneşin doğuşuyla beraber böyle bir sistem oturtturup 5.30'dan işte saat 9'a kadar falan, böyle o kahvaltı saatine kadar ne yazabiliyorsam yazıp Semih'e her gün mail atıyordum. Semih üstüne okuyordu, değerler ve artık şeyi fark ettim. Yani bu bir kasmış. Aslında yazamıyor değil. İyiymişim. Ses kaydı aldığım şeyleri yazıya dökmeye başladığımda fena da gitmedim gibi. Sonra işte nitekim Blue TV'ye de böyle bir mini dizi çıktı. Yapmış evet, olduk, yazmış oldum.
Hatta şimdi ses kaydı alınca çakır çakır hemen hepsini akıtan programlar çıktı. Çok da işe yarıyor. Çünkü oturup yazmak bazen ritmimle benim de uyum sıkıntısı oluyor. Daha zihnim bazen elimden daha hızlı aktığı oluyor.
Problem biraz o.
Değil mi? Biraz öyle oluyor. Peki bu kadar kendi orijinal yapınla var olmuş birisi olarak bir sete gittiğinde işte yönetmenle ilişkin nasıl oluyor? Role girdin, anladın ama ne kadar sınırlarında, hani o karakteri çıkardıktan sonra yönetmenle kendi arandaki alanı nasıl kuruyorsunuz?
Bilmiyorum, kimileri için kötü bir özellik ama ben başka türlüsünü bilmiyorum. Arkadaş olmaya çalışıyorum ben önce.
O yani sevmem bir şey lazım. Ama çok kıymetli, evet.
Onun da beni sevdiğini hissetmem lazım. Yoksa güvenli alanda hissetmiyorum. Mesela şöyle birisi değilim, keşke böyle birisi olsam. Yani işte bu benim iş arkadaşım. Yani birbirimizi sevmek zorunda değiliz. O işini yapacak.
Yok, hayatta olmaz o bize.
Neden öyle olmuyor bilmiyorum. Bunu hala beceremiyorum. 35 yaşındayım. Asgari düzeyde de olsa o şeyi hissedeceğim. Yani ona yaramı açabileceğim. Ona korkularımı söyleyebileceğim. Onun beni gördüğünü bileceğim. O beni gördükten sonrasına çok okeyim. Yani sonsuz teslim oluyorum. Komple her şeyimi açıyorum. Çünkü o zaman yol arkadaşı olduğumuzu hissediyorum. O zaman o proje için gerçekten aynı yerden kalbimizin attığını hissediyorum. Beni gördüğünü biliyorum. Ben onu görüyorum. O da bana zayıf taraflarını açabiliyor zaman zaman filan. Böyle karşılıklı bir dil tutturabiliyoruz. Yani galiba bilmiyorum, işte dediğim gibi kimileri için çok hiç profesyonel olmayan bir şey söylüyorum burada ama biraz bizim işte özellikle. Yani biz çünkü sabah 9 akşam 6 bir şey
biz
yapmıyoruz.
Onu seçmemişim.
Onu seçmedik. Yani dolayısıyla kimi gün geliyor işte beraber bir karavanda mahsur kalıyorsun. 4 gün 24 saat çalışıyorsun günde. Yani bir bağımsız filmde hangi şartlarda çalıştığımızı biliyorsun yani.
Hayır, haftalarca hava bekliyorsun ve yani evet. Aslında sen bir dünya kuruyorsun.
Bir dünya kuruyorsun ve şey gibi, yeri geliyor o ekmeği bölüşüyorsun. Yani tabii. Yeri geliyor şehir dışı bir işte bir tane işte kıytırık böyle şey bir odada, basık bir odada 40 kişi beraber gülüyorsun, beraber ağlıyorsun. Bir sahne için beraber emek harcıyorsun. Dolayısıyla biz duygularla bir iş yapıyoruz. Yani o yüzden önce asgari düzeyde de olsa arkadaşlık kurmaya çalışıyorum. İlişki kurmaya, ilişkilenmeye çalışıyorum. Sonra da çok fazla teslim oluyorum. Yani bende o şey çok yok. Yani çünkü şöyle, film yönetmenindir. Hep de bunu söylerim yani. Dizi için falan daha farklı. Yani daha sonuçta onun da düşünceye çok fazla şey oluyor falan ama film zaten belli ki o yönetmenin 5 sene en az. Yani 10 sene kimileri için bu süre. Kimileri için 20 sene. Yani çok önce kurduğu bir hayalle çok uzun seneler yatıp kalkmış oluyor zaten.
Tabii,
o
tabii.
Hayalin üstüne defalarca yatıyor, defalarca kalkıyor. O filmin farklı versiyonları defalarca kafasında çekiyor. Dolayısıyla o onu benden daha iyi biliyor. Ama ben de karakterimi iyi biliyorum. Öyle bir yerde biraz sınırımı koruyarak, biraz onun dediklerini, yani birazdan daha fazla %70 onun dediklerine duymaya çalışarak, denemeye çalışarak, yapamadığım yerde sorarak, ya olmadı galiba bir daha deneyeyim mi diyerek, şüpheci yaklaşarak biraz böyle korumaya
sen
çalışıyorum.
Sen de arıyorsun ama önce hepimiz aslında güvenli alan, çünkü bizim sektörde ben sevmeden o profesyonellik meselesine hiç alışamadım. Yani mutlaka orada asgari müşterek bir güvenli alan ben de yaratmam, ki ben yapımcıyım. Hani bana hep şunu sorarlar, ekip kurarken yetkinlik mi karakter mi? Ben karakter derim. Çünkü yetkinlik gelişir. Yani o karakterin bizle, benimle uyumlaması, yani hep beraber o takımın içinde var olmak, o takım bilincinin içinde. Ama burada senin takım bilincin de kuvvetli.
Evet.
Çok kuvvetli.
Orkestradan gelmekle
herhalde
ilgili.
Herhalde ondan, evet.
Çünkü ben 14 yaşımdan itibaren aslında hep 8 sandalyenin bir sandalyesi oldum. 40 40 sandalyenin yine bir sandalyesi oldum. Çelloların içinde de bir önde oturma kavgası var. Bazen 7. sandalyedesin. Bazen 2'ye geliyorsun. Bazen 1'e geliyorsun. Bazen tekrar 4'e gidiyorsun. Kemanları duymak zorundasın çelloyu çalarken. Duymak zorundasın klarneti. Orada yavaşlayan enstrümanı duymak zorundasın. Ritmi çektiğini fark etmek zorundasın ya da ritmi yükselttiğini fark etmek zorundasın. Bir gözünün muhakkak orkestra şefinde olması gerekiyor. Bir yandan partnerini kollaman gerekiyor. Onun üstüne çıkmam. Yani sonsuz şey var aslında. Orkestradan gelmenin galiba burada faydasını
gördün.
Görüyorum.
Ben de yapımcılığı biraz şefliğe benzetirim. Yani bir sürü ses çıkıyor ve sen hepsini bir ses olarak çıkarmak durumundasın gibi. Şimdi böyle bir şey var ki yani hiç aynı rollere hapsolmayan bir oyuncusun. Kadın oyuncusun. Anlamda kadın oyuncu lafını sevmiyorum ama mecburen burada hani birazcık söylüyorum. Tabii Türkiye'deki kadın rolleri konusunda da farklı deneyimler. Yani işte Aslı gibidir de bir sürü kadın canlandırıyorsun. Bu konuda bu cesaretin beni çok etkiliyor açık söyleyeyim. Ve aslında yarattın yani işte Aslı gibidir'deki bu kadar karakterden sonra dönüyorsun Hamiyet oluyorsun. Zırıl zırıl ağlatıyorsun bizi oyun sırasında. Bütün bu geçişlerde o içindeki renkli dünya Türkiye'deki kadın karakterlerdeki neyi daha güçlü olsa daha iyi olur diye düşünürsün. Yani ya senaryolarda yazılan kadın karakterlerin cıvıltısı mı eksik, hissi mi eksik ya da senaryolarda ne eksik geliyor sence?
Yani evet şey değil çok... Giriftli işte çok yönlü çok katmanlı karakter daha nadir denk geliyor diyeyim okuduğum senaryolarda da yani.
Bu büyük bir sorun da onun için
evet,
soruyorum.
Evet büyük bir sorun aslında insan çok karmaşık bir şey çok. Yani kadın erkek diye değil insanoğlu çok karmaşık bir şey. Tabii bütün notalarını çıkarmak bir karakterin biz bile zaman zaman iç görümüz o kadar yani bulanık aslında o kadar berrak değil aslında iç görümüzde. İçimizde neler olup bitiyor bütün notalarımızı bazen biz de göremiyoruz kendimizin kaldı ki bunu bir süre kısıtıyla işte bir yapımcıya beğendirme kaygısıyla ona para bulma yani kaba tabiriyle söylüyorum ama orada bir yatırımcı bulma kaygısıyla yazınca tabii ki ne oluyor? Önce o katmanlardan vazgeçiyor bunu yazan senarist. Yoksa o da biliyor aslında insana dair bütün o defoları. Bizim izleyip kendimizi kaptırıp gittiğimiz filmlerdeki o büyünün sihirli şeyin ne olduğunu biliyor. Ama onu yazarsa işte asıl başladığım bağlamdan koparırım korkusumu. Artık bilmiyorum işte o süre kısıtı mı? Dediğim gibi yapımcıya yani milyonlarca endişe var orada muhtemelen onların da hissettiği. O karaktere şu kadar vakit ayırdım. Bu karakteri de yazayım ki işte şurada şöyle bir celebrity ile anlaşacaklardı. O celebrity gelmez yoksa bunu bu karakteri tabii, kabul etmez. Tabii. Onun karakterinden yemeyeyim diye bile bir sürü endişe var aslında kafalarında. Dolayısıyla çoğu zaman izlediğimizde o lezzeti bizde bırakan karakterler göremiyoruz yani aslında ama insan yeterince malzeme veriyor. Yani insan kendi İşte diyorum ya aslında biraz benim şey de değişmeye başladı bakış açım. Yani kendi üstüme düşünmeye başladıktan sonra insanları da çok analiz ederken buldum. Mesela o yüzden bir daha bir şey yazarsam karakteri odak noktasına almak istiyorum. Zaten kendi yaptığım işlerde de genelde bunu yapıyorum ama yani insana dair sonsuz bir havuz var çünkü.
Tabii.
Çok dark side'ımız var. İşte ne bileyim daha parlak hissettiğimiz yerler var. Öyle dönemler var, böyle versiyonlar. Ve günün sonunda hepimiz aynıyız aslında. Bunu çözmek de yetiyor. Ama işte galiba orada dediğim gibi başka kaygılar devreye giriyor. Maalesef.
Evet ya, zaten gölgeli taraflarımız. Hı hı. Biz onu hep itmeye çalışıyoruz ama bence aslında gölgelere girip bakmak lazım.
Bakmak lazım.
Esas malzeme oradan çıkıyor.
Evet.
Diye
evet.
Düşünüyorum
i̇şte
yani.
İşte herkesin galiba kendi içine dönüp bakması gerekiyor. İnsana dönüp bakması
katkı
gerekiyor.
Verici,
hakkında
tabii.
Okuması gerekiyor.
Kesinlikle.
Korkmadan işte ne bileyim gidip o terapiyi bir şekilde tabii, dönüştürmesi
çok
kendi
evet,
için gerekiyor.
Çok
yapamıyorsa
önemli.
Da okuyarak, kendi üstüne düşünerek, arkadaşlarıyla bu tartışma girerek.
Film izleyerek.
Evet. Aynen öyle. Doğru. İyi filmler bunu yapar ya
kesin.
Sana. Yani hani izlediğin zaman o lezzeti ağzında hissedersin. İşte evet insan bu dersin yani. İnsan bu varoluşu gereği falan. Yani dolayısıyla galiba biraz üstüne
düşünmek gerekiyor
diye düşünüyorum. Evet.
Akıl devreye girdiği zaman farkında olmadan bir şey seni yönetmeye başlıyor. Tabii yani demin senin söylediğin burada işte yatırımcı aramak, yapımcı aramak, koşullar. Yani seni aslında hep bir formatlamaya çalışan bir takım koşullar var. İşte ona direnmek ya da direnmemek ya da arayı birazcık bularak ilerlemek.
Evet.
Ben hep birazcık arayı bula bula yavaş yavaş nasıl olayım ne oradan ne buradan demeyi tercih ediyorum. Peki şunu sana soracağım. Senle daha önce küçük bir çekimimiz olmuştu falan. Çok pozitif böyle girdiğin anda enerjiler saçılıyor ortada. Ama mesela seni en çok ne sinirlendirir sette?
Ya beni en çok beklemek mesela mi? Beklemek ama şey, ay sebebini biliyorsam beklemeye çok okeyim. Yani biri gelip bana bunu açıkladıysa çok okeyim.
Belirsizlik mahvediyor değil
mi? Belirsizlik ve şey, yavaşlık, verilen bir sözün tutulmaması. Çünkü ben çok dakiyimdir, çok çalışkanımdır. Karşımdaki kişinin savsaklığı, onu yeterince ciddiye almıyor oluşu, şikayet, çok şikayet edilmesi bazen. Yani evet. O da bazen beni şey yapıyor. Çünkü zaten yaptığımız iş herkes için zor. Özellikle bazı meslektaşlarımda gözlemlediğim bir şey. Bir takım çalışma arkadaşlarına ses yükseltmek, oraya tahammülsüz davranmak, oraya işte kendi gücünün yettiğini düşündüğü için orada bir gövde gösterisi yapmak falan gibi şeyler beni tetikliyor ve ben de o kişiyle bu sefer takışırken ve onu karşı tarafa alırken buluyorum falan gibi şeyler.
Aslında pozisyon olarak daha güçlü gözükenin biraz kendinden altındakini ezmesi veya işte ses yüceltmesi veya üslup bozulması, sanıyorum setteki üslup çok önemli bir şey.
Çok
ya.
Önemli.
Çok
evet.
Değerli bir şey ve bazen farkında olmadan yaratılan o korku imparatorlukları hiç gerek yok aslında, her şey konuşulabilir ve aslında ben hep yatay hiyerarşiye inanan birisiyim, evet. İnşallah bir gün bir sorun varsa gel konuş kardeşim. Mesela ben hiç bir şey yapmıyorum, gayet neşeliyim ama herkes benden çok çekiniyor mesela sette. Evet. Yani neden ama ben bir şey yapmadım sana. Çok komik. Şunu soracağım. Hocam yeni projelerin neler? Çünkü senin hep cebinde bir sürü şeyler var. Neler planlıyorsun?
Şu anda böyle bir şey üzerine çalışıyorum. Daha hani netleşen kesin bir şey yok ama böyle minik stand-up'ta olacak işin içinde ama şarkı söylemek istiyorum Zeynep.
Çok güzel söyleyebilirsin bence.
Evet, böyle disiplinler arası bir şey yani aslında işte hem müziği.
Dinliyoruz Hamiyet'te ne kadar güzel söylüyorsun. Yani.
Ya evet, böyle minik işte bir buçuk saatlik bir show gibi işte biraz böyle şarkı söylediğim bir orkestrayla beraber, sonra stand-up kadar böyla hani bir komedi iddiasıyla falan değil. Öyle de bir şey yok şu an içimde açıkçası, öyle bir komedi yapma hissi hevesi diyeyim ama daha böyle işte bir şeyler de anlattığım, biraz anılarımı da anlattığım, biraz şarkılarda söylediğim falan böyle bir show hayal ediyorum. Onun üstüne düşünüyorum, çalışıyorum. Bir yandan Hamiyetimizin böyle bir anma oyunu olacak son oyun. Evet, İrfan'dan sonra. Bir yandan onun için bir hazırlık var. Bir yandan çok enteresan bir şekilde üniversitedeki cello hocam aradı böyle bir ay önce falan. İşte bir cello orkestrası kurulacak ve Kapadokya'da böyle bir konser vereceğiz. İşte bir yandan cellomu tekrar cello çalışmaya başlamak istiyorum. Çünkü cello da nankör. Yani enstrüman nankör.
Tabii
şey,
ki sürekli
spor gibi. Evet, yani o kası çalıştırmak zorundasınız falan. Bir yandan ya böyle biraz müziğe de.
Tabii o da ilk tutkun.
Evet, direksiyon kırmak istiyorum. Yani zaten bu taraf devam ediyor. Hani senaryo okumaya devam ediyorum. İçime sinen bir şey olduğu noktada yapacağım. Bu sene dizi de istiyorum, ana akım da istiyorum. Bağımsız tarafı bir yandan hep devam ediyor. Ve etsin
zaten,
istiyorum.
Etsin.
Filmler çekilebildiği sürece tabii ki Türkiye'de. En severek yaptığım şey bağımsız sinema. En severek yaptığım şey. En kendimi vererek yaptığım. En mutlu olarak gittiğim. Evet, tabii ki tiyatro sahnesi. Onları yapmak istiyorum. Böyle yani bir yandan da keşke bir şeyler yazabilsem tekrar.
Hayatın aslında güzel renklerini kendin kalbinle daha da güzel renklendirmek için ne kadar güzel bir şey yapıyorsun. Peki sana şunu soracağım. İşte birçok bizi dinleyen, izleyen birçok işte oyuncu adayı da var, yönetmen adayı da var. Ama ben hepsini aynı yerde görüyorum. Çünkü artık bugün hani bu disiplinler arası geçişlerin ki en güzel örneği de sensin bence. Yazıyorsun, çiziyorsun, çalıyorsun, oynuyorsun, hepsini yapıyorsun. Ne önerirsin? Hani onların gelişimi için, hani burada biz ona neden filmimi çekemiyorum dedik ama aslında neden yapmak istediğimi yapamıyorum. Yapmaya nasıl adım adım ilerleyeceğim? Biraz o konuda ne konuşmak istersin?
İnsan zihni insana oyunlar oynuyor. İşte zaman zaman aşağı çekiyor, zaman zaman burada yapamazsın diyen bir şeytan konuşuyor. Dinlemek istediğimiz vakit aslında dinleyebileceğimiz çok fazla eleştirel ses var burada. Yani o tarafa odaklanmak istediğimiz vakit ama bir taraftan da işte bıraktığımız anda da o bıraktığımız ana yerleşmemek. Yani bazen insan kendine o özgürlüğü de veriyor. Ya yeter, ben yapacağımı yaptım, artık evde ben bu koltukta sonsuza kadar ağlayacağım diye bir şey seçmek de ve o koltukta kendini acıyarak o şeyi geçirmek de var. Ve burayı dinlemek, buraya kapılmak. Ama bir taraftan da hep şunu yapmaya çalışıyorum. Mesela şu an benim görece boş bir dönemim Zeynep. Yani 2-3 aydır aslında aktif olarak yaptığım bir şey yok. Bir bekleme sürecindeyim. Eskiden böyle dönemler benim için bir anksiyeteye yol açardı ve kendimi gereksiz yetersiz hissederdim, boş hissederdim, yaşamıyor gibi hissederdim. Ama şu anda her gün kendime bir iş yaratıyorum. Her gün bir şey yapmaya çalışıyorum. Ya tabii ki elbette bu da sınıfsaldır. Elbette işte burada maddi kaygılar var, şey var, bende de var bunlar. Bir yandan yapmak istediklerim var, bir yandan yapmak zorunda olduklarım var. Ama bir şekilde o hayatı elden bırakmamaya çalışıyorum ve bazen içimden gelmeye gelmeye işte mesela o gün hiç üretesim yoksa bile dediğim gibi bir film izlemek ya da sadece bir iki satır bir şey okumak ya da o telefonun kayıt tuşuna basıp o videoyu istemesem, o gün hiç komedi enerjim olmasa bile çekmek için zorlamak, kullanmasam bile o videoyu. Yani bir şey üretmeye devam etmek evet. Benim ateşimi harlayan şey. Ya benim kendimce bulduğum formül bu. Tabii kesinlikle. Ki bunu hani herkesin hareket ettiricisi ya da işte o motive ettiren şey tabii ki farklıdır herkesin.
Ya ama ben burada sen çok güzel onun sınırlarını çok net koyuyorsun. Çünkü aslında işin sonunda burada hep söylemişim. Bütün bunun içinde bir disiplinin var. Yani üretime geçirmek için de bir şeyi. Ama bunun sonu ille bir bağımsız film olur. Bir dizi olur. Bir sosyal medya videosu olur. Bir şey.
Bazen kendini ateşe atabilme cesaretini göstermek aslında.
Aynen.
Ya çünkü ben bu işlerin içine atıldım Zeynep ve kendime attım daha doğrusu. Ama şey gibi de oldu. Mesela zaman zaman böyle işte mesela birinden bir teklif geliyor. Onu yapamayacağımı düşünüyorum. Ben onun için doğru değilim. Ben onu yapamam ki. Ben nasıl yapacağım falan. Beyin konuşuyor. Ben oraya layık değilim ki. Ben nasıl o kadar işte 5000 kişilik Harbiye açık havada ben nasıl yapacağım falan. Işıl kasap oluyor. Ben yani bu mesela hamiyetin doğuş sürecinde de bunun sancılarını çok çektim. Ben oraya layık değilim ki. Ben yapamam ki. Ama şunu yapmıyorum. O seslere bir şekilde yenik düşmeyip denemeyi tercih ediyorum. İşte rezil de olmak pahasına denemeyi tercih ediyorum. Rezil de olmak pahasına o videoyu çekmeyi tercih ediyorum. Sonunda o gelen yorumlardan yine etkileniyorum. Yine üzülüyorum. Ama bir şekilde galiba kendine o ateşe atma cesaretini göstermek gerekiyor ve durmamak. Yani o durmamaktan kastım sadece üretmek tabii ki değil, insanız. Her gün üretemeyiz. Her tabii gün ki. Anlamlı bir şeyler hayatımız için anlamlı bir şeyler yapamayız. Bazen de sonsuz anlamsızlığın içinde kaybolasımız tutuyor. O ona da ihtiyaç seviyoruz. Var. Ona da ihtiyaç var ama kendini yargılamadan diyorum ya iki satır okumak işte ne bileyim dilini geliştirmek mi varsa dilin üçüncü bir dili edinmek mi bir şey yapmak. Yapacağın yolda da emin adımlarla ilerlemek. Kendini yargılamadan, kendini tabii. dövmeden, kendini tabii. alan açarak.
Bir yerden başlamak öbürünü yapma cesaretini getiriyor. Yani bir şeyi hiç yapmayıp bana gelsin diye beklediğin zaman kalıyorsun. Çünkü burada ben senin hikayende, hani burada konuştuğumuz hikayede, işte Ankara'da tamam sevilen bir ailede büyümüş, istediği şeyleri yapmış bir kızın aslında bir gün kalkıp bir tek telefonla İstanbul'a geliyor ve bir karar alıyorsun. Hı. Şimdi bu çok değerli bir şey. Yani senin tanıdığın yoktu İstanbul'da. Nereye geleceksin bilmiyorsun. Yani bir karar aldın, bir risk aldın ve ne güzel bugün karşılıklı böyle konuşuyoruz ve çok güzel işler yaptın. Yani ben senin yaptığın işler, yeteneklerin ve hani sana çalışırken Allah'ım yap bitmiyor ne kadar güzel. O misliyle dönsün. Çok teşekkür mutlu ederim. Olduğun işlerde çalış.
Zeynep
çok
senden güzel. Bunları duymak paha biçilemez benim için tabii
benim
ki.
İçin de valla seninle çünkü bizim bir de senle biliyorsun sen 3 Ekim ben 4 Ekim. Evet. Birbirimizin böyle bir şeyi var. Ben senin annen olacak yaştayım ama sorun yok.
Hey, estağfurullah ablam olacak yaştasın onu öyle söylemeyelim. Bu konuyu konuşmuştuk.
Konuştuk ama olsun. Peki çok teşekkür ediyorum
ben
Aslı.
Teşekkür
harikaydı.
Ederim.
İyi ki geldin. Yapıyorum sana.